Ayrım 20. 7. Bölüm Kalgançı Çak. 12 Mart 2013. Tüm dünyanın korku içinde beklediği saldırı 10 Mart günü Brezilya'nın güney bölgesindeki Santa Catarina eyaletinde Blumenau şehrinde gerçekleşmişti ve resmi olmayan sonuçlara göre kayıp 100 binin üzerindeydi. Jiwonching adasına yapılan taktik nükleer başlık saldırısı ardından Brezilya'daki biyolojik katliam. Herkes birbirini suçluyordu. Amerikan Başkanı ağıt yakmayan, üzüntü belirtmeyen, sadece öfkesini gösteren kısacık bir konuşmayla çıktı, bir daha hiç eskisi gibi olmayacak dünyanın karşısına. Saldırıları düzenleyenler yakalanmış, tüm bunların arkasında kim olduğu ortaya çıkarılmıştır. Utanç ve nefretle açıklıyorum ki, bu iğrenç saldırılardan Çin ve İran hükümeti sorumludur. Amerika Birleşik Devletleri şu andan itibaren bu ülkelere karşı savaş ilan etmiştir ve dünyada barışı destekleyen bütün ülkelerin de aynısını yapacağını bilmektedir. Çin ve İran'dan karşı açıklama hiç gecikmemişti. Dünya televizyonları başında heyecanlı bir filmin son anlarını izliyor gibi kilitlenmiş bekliyordu. Herkes televizyonları başında tırnaklarını yiyor, tuvalete gitmeyi bile unutuyordu. Her ülke konumunu belirleyen açıklama yapıyordu. Birleşmiş Milletler'de acil toplantı yapılmış ama bir sonuç çıkmamıştı. Bütün ordular kırmızı alarmdaydı. İran lideri öfkeliydi, sözlerini doğrudan söylemiş ve çekilmişti. Amerikan Başkanı'nın sözlerini büyük bir utançla dinledim. Bir dünya liderinin dünya bu hale gelmişken hala insanları kandırmaya çalışması bir lider olarak benim için utanç vericiydi. Ülkemize yapılan suçlama çok ağırdır ve asla kabul edilemez. Açgözlü, gözü dönmüş insanlar barışa değil silahlarına güvendiler. Fakat halkımız korku duymasın, onları durduracak güce sahibiz. Bizden korkuyorlar ve Allah'ın izniyle bu soysuz saldırıda zafer bizim olacak. Çin Başkanı ise ABD'nin bir Çin adası olan Jiwonching'e nükleer taktik başlıklı füze göndermesinin hesabını vermeden başka bir ülkeyi suçlamasına dikkat çekiyordu. Dünya televizyonlarındaki geçitte saatlerce sürmüş gibi geçen kısa bir bekleyişin ardından sıra İngiltere Başbakanı'na gelmişti. İngiltere Başbakanı tüm dünyayı hayretler içinde bırakarak Çin'e savaş ilan ettiklerini duyuruyordu. Rusya ve Hindistan beklenildiği gibi Çin ve İran'ın yanında yer alıyordu. 13 Mart 2013 saat 11.30 Bişkek. Şimdilik ve sanırım uzun süre boyunca orada kalman gerekecek Gökhan. Sana verebilecek bir görevimiz de yok. Koray'ın yanından ayrılma ve onunla birlikte savaş. Kurt'un sesi yorgun ve güçsüzdü telefonda. Tüm dünya kendini savaşın ortasında bulmuşken Türkiye'de tarafsız kalamamıştı. Rusya, Çin, Hindistan ve İran karşıtı cepheye katılmak üzereydi. Gökhan ülkesinde olmak istiyordu ama görünüşe göre ülkesiyle arasına dağlar girmişti. Buradaysa işler göründüğünden daha zordu. Eğer Çin ve Rusya ordusu Kırgızistan'a girmeye karar verirse karşı koyacak bir güç yoktu. Koray savaşmayı düşünmüyor efendim dedi Kurt'a. İstediği kadar düşünmesin, gelişmeler onu buna mecbur edecek. Bunun doğru olduğunu sanmıyorum efendim dedi Gökhan. Koray kabullenmiş durumda. Savaşmak isteyen adamlarının hepsini azat ettiğini duyurdu. Çoğu savaşmayı değil, onun birliğinde, onun emrinde kalmayı tercih ediyor. Yeraltı şehri Tanrı Dağları'nda, bugün oraya hareket edecek. Gökhan bu sözler üzerine karşıdan bir emir bekliyordu. Koray'ın Tanrı Dağları'na gitmesi demek bir daha hiç dönmemesi demekti. Bu da onun Kırgızistan'da yalnız kaldığını gösteriyordu. Bu durumda ülkesi için yapması gereken şeyleri yapmaya başlamak istiyordu. Fakat beklediği emir, beklediği görev gelmedi karşıdan. Koray'dan ayrılma Gökhan. Onun gücünü ve seni kaybetmek istemiyoruz. Onunla Tanrı Dağları'na mı gitmemi istiyorsunuz? Eğer o gidiyorsa evet, onun savaşmasını sağla. Sağlayamadığın sürece onunla kal ki sana ulaşabilelim. Efendim, büyük bir yanılgı içindesiniz. Tanrı Dağları'na gittikten sonra ilk işi büyük bir törenle silah bırakmak olacak. Koray'ın planı böyleydi. En büyük savaşla sona giden dünyanın hayatta kalmayı başaran çocukları silahlarını gömecekti. Dağdaki kampta silahlar çoktan toplanmıştı ve Kızılçaman'ın gelmesinin ardından törenle yeraltı şehrinde kilit altına alınacaklardı. Şu an sadece şehirde mücadeleye devam eden Kızıl Kurtların silahları vardı. Gökhan, seni hep bir oğul gibi sevdim. Gerçekten oğlum olsaydın seninle şimdi duyduğumdan daha fazla gurur duyamazdın. İçin rahat olsun oğlum, bu ülke için yapabileceğin her şeyi yaptın. Mümkün olsaydı senin gibi birini kullanmakta tereddüt eder miydik? Aslına bakarsan sana bir görev veriyorum, açık ve net. Koray'ın yanında kal. Gökhan çaresiz kabulleniyordu. Buradan bir şeyler yapması gerçekten de mümkün değildi. Çin ve Rusya arasında sıkışıp kalmıştı. Son bir çare olarak Koray'ın savaştan önce ele geçirdiği deney görüntülerini Türkiye'ye ulaştırmayı denemişti. Görüntülerin hedefine ulaştığını biliyordu. Çin'in iğrenç kıyamet silahının kan donduran doğasını dünyaya göstermek artık bir şeyi değiştirecek gibi değildi. Zira kartlar neredeyse açık oynanmaya başlayacaktı. "Emredersiniz efendim," dedi telefonda ve Kurt'un sesini son kez duydu. "Allah yardımcımız olsun oğlum." Konuşmanın ardından kampa gidecek ilk kafileyle Muammer, Onur, Kaya ve Rüştü'yü gönderdi. Kendisi Koray'la birlikte son kafilede yer alacaktı. Koray son hazırlıklarını yaparken onu yakaladı ve son bir kez şansını denemeye karar verdi. "Hala geç değil Koray." "Pes etmeyi bilmiyorsun değil mi? Senin de bilmediğini sanırdım. Bizim kafamızdan silinmemiş miydi pes etmek?" "Öyle, öyle olmasa tüm bu zahmete girer. Bir kehanetle savaşır, onu haksız çıkarabileceğime inanır. Kendimi ve adamlarımı yıllarca yerin altına gömmeyi göze alır mıydım?" "Savaşman gereken kehanet değil. Savaşman gereken kapımızın dibinde duruyor. Gerçek silahlarla, gerçek askerlerle." Elini omzuna koydu eski düşmanının. "Hep iyi oldun Gökhan. Çocukken ilk karşılaşmamızda bile bunu anlamış ve ta o anda senden nefret etmiştim. Hep iyi olmak zorundaydın. Doğruyu bildin, erdemli olanın ne olduğunun hep farkında oldun. Sadece başarılı değildin, iyiydin de. Bir gün sana bu özelliğinden hoşlandığımı söyleyeceğimi 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Ama şimdi söylüyorum. Senden nefret etmemi sağlayan şey aynı zamanda seni sevmemi de sağlıyor. İyilik böyle bir şey sanırım. Onun saçma doğasında var bu ikilem. Fakat şunu anlamanı istiyorum. Bu savaşta sana ve bana yer yok. Onlarla boy ölçüşecek gücümüz yok. Küçük askerlerden, zehirli mantarlardan, gerilla taktiğiyle kaçamazsın. Artık sahneyi bırakma zamanımız geldi Gökhan. Çabalarsak durumu daha da kötü hale getireceğiz. Bırakalım sahne hak ederin olsun. Bunu hak etmek için milyonlarca yıldır mücadele ettiler. Milyonlarca yıldır acıkıyor, susuyor ve arzuluyorlar. Milyonlarca yıldır bunun için parçalıyor, öğütüyor, büyüyor, küçülüyorlar. Bunun için ürüyorlar milyonlarca yıldır. Haklarını vermek gerek. Sonunda istediklerine kavuşuyorlar. Her zaman güneşin yükseldiği doğudan bu kez dev bir güç yükseliyor ve yanında başka devlerle daha başka devlerin karşısına çıkıyor. Milyonlarca yıldır hazırlanılan bu savaşın içinde iyiliğe, erdeme yer yok. Gözlerindeki bağı açabilmek için ne yapmam gerek diye neredeyse bağırdı Gökhan. Konuşurken duygusallaşmış ve hareketleri yavaşlamış olan Koray kendine gelmeye çalışır gibi başını iki yana silkti. Haydi yola çıkıyoruz artık, son hazırlıklarını yap. Gökhan ve Koray aynı aracın içinde arka koltukta yan yana oturuyordu. Kampa yaklaşmışlardı. Akşam saatlerinde hava çoktan kararmış, ilk dördün evresinin sonlarındaki şişkin ay kırık bir altın gibi siyah gökte yerini almıştı. Kamptan Ergenekon'a atlarla giderken döndükleri yol ayrımındaydılar. Burada daha önce olmayan iki şey vardı şimdi. Yan yana iki kocaman çadır, çevreleri tamamen boş duruyordu ağaçların arasında. "Köyün genişliyor," dedi Koray'a. Gülerek karşılık verdi. Birkaç dakika içinde köye ulaşmışlardı. Araçların sesini duyan insanlar çadırlarını terk etmiş, köyün girişinde büyük bir kalabalık oluşturmuştu. Aralarına katılan liderlerini büyük bir coşkuyla karşıladılar. Gökhan Koray'ın tam yanında dikiliyor, kalabalığa dudağında acı bir kıvrımla bakıyordu. Dışarıda dünya tarihinin en büyük savaşı adım adım başlarken, burada insanlar Kızıl Şaman'ı yeniden gördükleri için seviniyor, sanki bir bayram havasında koşuşturuyorlardı. En öndeki grubun arasında Nurbek'i ve birkaç tane tanıdık yüzü seçebiliyordu. Onlara selam verdi ve onlar da coşkuyla onu selamladılar. Koray gürültünün arasında yanında dikilen Gökhan'a hafifçe eğilip dudak arasından konuştu. "Yanımdan ayrılma." O daha ne demek istediğini anlayamadan Koray elini kaldırıp kalabalığı susturmuştu. Evet, az önceki sözün ne anlama geldiğini anlamıştı. Çünkü şimdi Koray'ın yanından ayrılmak istiyordu. Bu kadar göz onlara çevrilmişken onun yanında durmak istemiyordu. Bozuntuya vermeden dikilmeye devam etti. "Yarın dolunay var. Ergenekon'a girişten önceki son ayinimizi yarın gerçekleştireceğiz. Ayinden sonra silahlar kilitlenecek." Toplanan silahlar köye oldukça uzak, hala beyaz piramitten kurtarılmış belgelere ev sahipliği yapmakta olan mağaraya taşınmış ve kilit altına alınmıştı. Başlarında birçok silahsız adam nöbet tutuyordu. Kızıl Kurtların köyü 3. Dünya Savaşı başlamışken silahtan tamamen arındırılmış durumdaydı ve dünyanın gelmiş geçmiş en radikal barış eylemini sergiliyordu. Koray konuşmaya devam etti. Yarın gece kayıplarımızın ruhları bizimle olacak ve onları bu göğün, bu taze havanın altında bir kez daha aramızda ağırlayacağız. Onlardan af dileyecek, şifa isteyeceğiz. Eğer içinizde hala kötü bir şeyler kaldıysa bu gece onları atın. Kurtlar ve baykuşlar dışarıda, onlarla koşun. Elini indirdi ve kalabalık büyük bir gürültü içinde yavaş yavaş çözülmeye başladı. Nurbek'le diğerleri ikisinin yanına geldiler ve onları bir kez de yakından selamladılar. Arkadan kalabalığı yararak Koray'ın daha önce köyün delisi diye tanıttığı Şaman Doktor Ali yaklaşmaya çalışıyordu. Sonunda geçip Gökhan'ın elini sıktı. Hemen ardından sanki eli yanmış gibi vücudunu hafifçe geri çekip kocaman açılmış gözlerini onunkilere dikti. Dudaklarında hayret taşıyan bir gülümseme vardı. Elini geri çekmemişti. Sanki biraz daha yanmasını istiyor, bundan mazoşist bir zevk alıyordu. Gökhan onun garipliğine güldü. Ali yürüyüp Kızıl Şaman'a elini uzattı. Bunu bu köyde yapabilecek çok az adam vardı. Şaman hiçbir olumsuz tepki göstermeden iki eliyle Ali'ninkini tuttu. Şaman doktor ya da köyün delisi aynı tepkiyi Koray'a da verdi. Fakat yüzünde gülümsemenin hiçbir çeşidi yoktu. Gözleri ölü bir balığınkiler gibi gerçekten öyle olup olmadığını anlayamadığımız biçimde endişeliydi. Koray ona doğru konuşmak üzere eğiliyordu ki Ali elini ondan kurtarıp kalabalığın arasına fırladı. Bir anda gözden kaybolmuştu. Gökhan Koray'a adamlarıyla görüşmek istediğini söyledi ve yanlarından ayrıldı. Kalabalığın arasında Kaya'nın diğerleri arasından yükselen yüzünü görmüştü. Biraz nafile dolaşmanın ardından yine Kaya'yı gördü. Arkası dönük bir çadırın yanında duruyordu genç adam. Oraya doğru yaklaşıp selam verdi. Altı yüz birden kendisine döndü. Kaya, Onur, Muammer, Rüştü, Rüştü'yle dolaşan Şule adındaki kız ve Ersoy. Ersoy'un kraterlerle dolu yüzünü burada görmeyi kesinlikle beklemiyordu. Bu yüzden diğerlerine selam vermeyi falan boş verdi. ''Sen ne yapıyorsun burada?'' ''Murat Düzler'in emriyle geri döndüm efendim. Bir süredir buradayım.'' ''Nereye gönderdi seni Murat?'' ''Ben de sizin bana söylemenizi umuyordum efendim. Medeniyetin olduğu bir yerden geliyorsunuz. Haberleri size iletmişlerdir diye düşünüyordum.'' ''Yemek takımını bozmak istememişlerdir.'' diye dişlerin arasından mırıldandı. ''Efendim?'' ''Yok bir şey.'' dedi. Kısa bir konuşmanın ardından Koray'ı bulmak üzere geri döndü. Başındaki kalabalığın biraz olsun azalmış olacağını umuyordu. Koray'la bir kez de Nurbek ve diğer önemli adamlarının yanında konuşmak istiyordu. Onlar varken yandaş bulabilirdi ve çok düşük de olsa Koray'ı ikna edebilme olasılığı vardı. Bunun kadar düşük bir olasılıkla da bu adamlardan birkaçını Koray'sız yanına çekmeyi başarabilirdi. Artık denemekten başka çaresi yoktu. Fakat kalabalığın arasında gördüğü bir yüz olduğu yerde kala kalmasına neden oldu. Yüzü çok kısa bir an için görebilmiş, yan dönen surat hemen kalabalığın arasında kaybolmuştu. Bir an sonra yeniden ortaya çıkmıştı. Kısa boylu adam yanından hızlı hızlı yüksek sesle konuşarak geçen bir sürü insanın arasında kaybolmuş gibi yürüyordu. Omuzlarına onu görmüyormuş gibi insanlar çarpıyordu ve sanki kendisi de omuzlarına bir şeylerin çarptığını hissetmiyordu. Aralı sırada başını şu veya bu yöne çeviriyor, aynı yavaşlık ve tembellikle tekrar önüne bakıyordu. Gökhan kalabalığı yararak adama ulaşmaya çalıştı. Hala gördüğü şeyin gördüğünü sandığı şey olduğundan emin değildi. İki kadının arasından kolunu uzatıp adamı omzunun üzerinden, paltosundan yakalayıp kendine doğru çevirdi. İki yüz birkaç saniye boyunca öylece birbirine baktı. Birinde şaşkınlık, diğerinde silik bir sevinç vardı. Şaşkınlığı üzerinden atmaya çalışarak sordu Gökhan. ''Doktor Akat, burada ne yapıyorsunuz? Söylemediler mi sana?'' Kalabalıkta konuşulmuyordu. Gelin şöyle diye heyecanından biraz da saygısızca sürükleyerek Enver Akat'ı daha sakin bir köşeye götürdü. Yıllar önce kendisini ölümden kurtaran dahi doktor Tanrı Dağları'nda Kızıl Kurtlar kampındaydı. ''Neler oluyor doktor?'' dedi istemsizce gülerken. Son gördüğünden beri epey yaşlanmıştı doktor. Tepesindeki saçlar tamamen dökülmüş, göbeği bacaklarının üstünde kocaman bir balon haline almıştı. Hikayesini anlatmaya koyuldu. Ersoy İstanbul'a geldiğinde bana arkadaşlarının ve kendisinin yaşadığı bir sorundan bahsetti. Şu ateşli havale hastalığı. Evet dedi Gökhan, bu hastalığa kendisi de tanık olmuş. Bununla ilgili biraz kafa yormaya vakit bulabilmişti. Bu beklediğim bir durumdu. Kaya da bu sorun ta İstanbul'dayken olmuştu. Ben o sırada İstanbul'da değildim ama sen orada olmalısın. Evet dedi Gökhan, hatırlıyorum. Bu meseleyi en iyi anlayacak adam sen olmalısın Gökhan. Başına gelenlerden sonra. Gökhan'a bu adamlara yapılan şey daha deney aşamasındayken yapılmıştı ve o bunun acısını fazlasıyla çekmişti. Vücudu uzun süreli ve fazla harekete tahammül sınırlarının dışında ısınarak tepki veriyordu. Bu yüzden iki kere ölümün eşiğine gelmiş, birkaç gün boyunca yarı koma halinde yatmak zorunda kalmıştı. Sorunla baş edebilmek için operasyonlar sırasında çeşitli soğutma mekanizmaları içeren özel yapım giysiler giymek zorunda kalmıştı. Fakat o Rusya'dan operasyonu başarıyla tamamlayarak döndüğünde Doktor Akat projesini bir hayli ilerletmiş, Gökhan'ın sorununa da kökten çözüm getirmişti. Sivas'a çekilmesinden birkaç ay önce Akat Gökhan'a yeni tedaviyi uygulamış ve ısınma sorununu ortadan kaldırmıştı. Bu adamlara ise uzun süre sonra yapılmıştı işlem. "O sorunu çözdüğünüzü sanıyordum," dedi. "O öyle diyemeyiz. Biliyorsun onlara yaptığımız işlemle sana yaptığımız arasında bazı temel farklar var. Onlardaki biraz daha köklü bir operasyon oldu. Anlarsın o sırada teknolojim hayli evrilmiş, değişmiş ve gelişmişti. Ama onlarda da benzer bir sorun çıktı." "Evet, sendekinin aynısı değil ama oldukça benzer bir şey. Tam olarak çözebilmiş değilim. İşlem onların sinir sistemine de uygulandığı için seninkinden oldukça karmaşık bir hal alabiliyor."
"Bir dakika," dedi Gökhan. "Sinir sistemi mi? Sinir sistemlerinde de mi nano makineler var?"
"Evet, öyle diyebilirsin. Ki biliyorsun bu biraz daha karmaşık bir sistem."
"Hem de nasıl," dedi Gökhan. "Burada gerçekten çok ciddi bir şeyden bahsediyor olmalıydılar."
"İşte," diye devam etti doktor. "Ersoy bu sorunları ayrıntılı anlatınca derhal müdahale etmem gerektiğine karar verdim. Doğrudan adamlar üzerinde çalışmam gerekiyordu. Beklemeden buraya geldik."
"Ersoy'un görevi size eşlik etmekti. Neden bana söylemedi ki bunu?"
"Sana sürpriz yapmak istiyorlardı. Aramızda çok yakın bir bağ olduğunu sanıyorlar. Beni görünce sevineceğini düşündüler." Utangaç bir şekilde başını önüne eğmişti doktor. Gökhan gülümsedi. Doktorla arasında çok yakın bir bağ hissettiği yoktu. Ama adamın onu hala kendi eseri olarak gördüğünü şimdi bile hissedebiliyordu. Onu kırmak istemedi.
"İyi yapmışlar. Çünkü sizi gördüğüme gerçekten sevindim doktor."
"Fakat buraya gelmeniz pek akıllıca olmamış. Çünkü hepimiz savaşın ortasında burada sıkışıp kaldık. Araştırmanızı da bu dağda yapabileceğinizi sanmıyorum."
"Biz uzun süredir buradayız Gökhan, sizi bekliyoruz. O zaman ortada savaş falan yoktu. Yeraltı şehrinde tedaviyle ilgilenebileceğim bir laboratuvar olduğunu öğrendim."
"Anlıyorum," dedi. "Koray'ın yeraltı şehri Ergenekon Türkiye'den gelen asalaklar tarafından hızla kirletilecekti demek ki. Ama buradayken Ergenekon'dan bahsettiğine göre onları kabul ettiği açıktı." Elini doktorun omzuna koydu.
"Herhangi bir isteğiniz varsa şimdi veya daha sonra bana mutlaka bildirin doktor. Pek öyle görünmüyor ama burada insanın isteyebileceği her şeyden biraz bulmak mümkün."
"Teşekkür ederim Gökhan. Şimdilik oldukça rahatım."
"Pekala," dedi Gökhan. "Sizi yeniden görmek büyük bir zevkti. Saat epey geç oldu. Yarın mutlaka görüşelim."
İyi geceler dileyip ayrıldılar. Gökhan çadırının olduğu yere gidince orada olmadığını gördü. Fakat onun yerine Nurbek'i bulmuştu.
"Senin çadırın burada değil beyim," dedi Nurbek ona.
"Gel, götüreyim."
Köyden çıktılar ve arabalarla yol ayrımına kadar gittiler. Gelirken gördüğü iki çadıra ulaşmışlardı.
"İşte burası senin," dedi Nurbek. Çadırlardan birini göstererek ve sonra diğerine uzattı parmağını. "Bu da şamanın."
14 Mart 2013 Tanrı Dağları. Koray inşaatı tamamen bitmiş Ergenekon'a beyaz piramit yazıtlarını taşıtmış, ardından ilk ayinini yapmak üzere tek başına şehre girmişti. Gökhan onunla birlikte gitmemiş, çadırında kalmayı tercih etmişti. Tüm bu ayinler, törenler onu rahatsız ediyor, tuhaf şekilde endişelendiriyordu. Kızıl Şaman'ınkiyle aynı boyutta bir çadırda, herkesten ayrı bir yerde, onunla yan yana kalmak ona yetmiş de artmıştı bile. İçlerine daha fazla girmek istemiyordu ve içinde hala bir elçinin çadırına telaşla girip ona Türkiye'den haber getireceği umudu vardı. Dünyadan gelen haberler iyi değildi. Birkaç çatışma olmuştu bile. Hindistan uçakları Pakistan'a saldırmış, Basra'da devriye gezen ABD firkateynine İran roket atmıştı. Tayvan civarında nükleer denizaltıların savaştığı söyleniyordu. Rus ordusu Baltık ülkelerini ele geçirmişti. Bütün bunların üzerine Berlin'e düzenlenen yeni biyolojik saldırı tamamen katliama neden olmuştu. Domino taşları gibi her gerginlik yenisini deviriyordu. Hızla 3. Dünya Savaşı'na gidiliyordu. Hatta savaş başlamıştı. Gökhan çadırda haberleri takip ediyordu. En sonunda sıkıntıyla televizyonu kapattı. Arkasına yaslanıp gözlerini yumdu. ritmik bir şekilde dişlerini sıkıyor, çene kemikleri iki yanağında periyodik olarak ortaya çıkan şişlikler halinde kendini gösteriyordu. Bir süre sonra bunu da yapmayı bırakıp yavaş yavaş uykuya daldı. Onun dışında günün bu saatinde uzanmış yatmakta olan iki kişi daha vardı. Rüştü ve Şule. Gözlerden uzak olmak için köyden iyice uzaklaşmış, neredeyse Ergenekon'a yaklaşmışlardı. Ormanın derinliklerinde karların üzerine serilmiş kalın bir battaniyenin üzerindeydiler. Aynı kalınlıkta bir battaniye de üzerlerinde çenelerine kadar çekilmiş haldeydi. İki battaniye arasındaki bedenleri çırılçıplaktı. Rüştü bugün Şule'yi iliklerine kadar korkutmuştu. Genç kadın defalarca ağlama noktasına gelmiş fakat buna cesaret edememişti. Bugün sevgili, tatlı, dünya güzeli Rüştüsünden eser yoktu. Bugün adeta bir canavarla sevişmişti Şule. Aslında ilk seferlerde olduğu gibi müthiş bir duygu yoğunluğuyla başlamıştı her şey. Fakat gittikçe sertleşmişti. Şule'nin bedeni aşkla yanarken dışarıdaki soğuğun ısırıklarını hissetmiyordu bile. Ama Rüştü ona vurmaya başladığında sevgisinin ateşi bedenini buna karşı koruyamamıştı. Bir süre sonra duyduğu artık haz ve sevgi değil, acı ve korkuydu. Rüştü bağırıyor, haykırıyor, kadının çıplak vücudunu tokatlıyor ve ısırıyordu. Daha önceki tatlı, iç eriten konuşması yerini bir manyağın sözlerine bırakmıştı. Kadından "ben seninim, sahibim sensin" diye bağırmasını istiyordu. Kendisi de "sen benimsin, bana aitsin" diye bağırıyordu. Tüm bunlar sona erip Şule'nin yanına yorgun bedenini bıraktığında ise hiçbir şey olmamış gibi gülümseyip onu öpmüştü. "Prensesim benim" dedi kadının boynunu koklarken. Şule ise korkudan titriyordu. "Neden titriyorsun prensesim?" "Üşüdüm." Şule kendisi de üşüdüğünden mi yoksa korkudan mı titrediğini bilmiyordu. Aslında bedeni ter içindeydi ve bir soğukluk hissettiği yoktu. Rüştü ona sarılırken "prensesimin üşümesine izin vermem" dedi. "Bana böyle demeyi kes" diye atıldı Şule. "Ne, prensesim mi?" "Evet, o lafı sevmiyorum." "Ama prensesim, prensesimiz olacaksın sevgilim. Gerçek anlamda bir Ece olacaksın." Şule nefes nefese kalmıştı ama karları savurarak koşmaya devam ediyordu. Uzun siyah saçları arkasında dalgalanıyor, rüzgar minik kar taneciklerini yüzüne saçma parçaları gibi çarpıyordu. Karda bıraktığı iz ormandan çıktığı noktaya kadar takip edilebiliyordu. Yanakları ve burnunun ucu kıpkırmızı kesilmişti ama neredeyse çadırına ulaşmıştı. İki dev çadır biraz uzağında dikiliyordu. Girişe ulaştığında yüzüne atkı ve bereyle sarmış kısa boylu bir adamla karşılaştı. Adam ya yüzüne yaptığını vücuduna da yapmış ve birkaç palto birden giymişti ya da gerçekten şişmandı. Aynı anda ikisi de ellerini çadırın girişine uzattılar. Şule "çekil" diye bağırarak adamı itti ve içeri daldı. Adam da arkasından hızla girmiş, atkısını çözmeye çalışırken yarı boğuk bir sesle "sen çekil geri zekalı" diye bağırmıştı. Gökhan gürültüye şaşırarak dönmüştü. Kaçamak gündüz kestirmesinden 15 dakika önce uyanmış, hala dumanının nasıl çıkmadığını anlayamadığı ocağında çay hazırlıyordu. Karşısında Şule'yi ve üzerindeki karı silkeleyerek beresini çıkarmaya çalışan Enver Akad'ı gördü. İkisi birbirine öfkeyle bakıyordu. "Doktor, neler oluyor?" Şule, "Gökhan Bey'im, çok önemli bir haberim var" diye atıldı. "Benim daha önemli bir haberim var Gökhan, hemen dinlesen iyi olur." "Kes sesini be adam, kimsin bilmiyorum ama neye engel olduğunun farkında bile değilsin." "Önemli haberin de neymiş?" diye bağırdı doktor. Beresini öfkeyle Şule'nin ayaklarına fırlatmış burnundan soluyordu. "Ocakta kaynattığın su mu devrildi?" Gökhan güç bela müdahale etti. Önce doktorun haberini dinlemek istedi. Fakat o, "affet beni Gökhan, dün sana söyleyemedim ama dayanamıyorum" diye başlar başlamaz Şule bağıra çağıra haberini vermeye başlamış, birkaç saniyede de sözlerini bitirmişti. Zaten ikisinin vereceği haber de aynıydı. Ve Şule'nin versiyonunda özürler, pişmanlıklar, açıklamalar yoktu. Gökhan konuşmalar biter bitmez dışarı fırlamıştı. Şule'ye köye koşmasını ve biriyle karşılaşırsa hiçbir şey belli etmemesini söylemiş, doktora da bu çadırdan ayrılmamasını öğütlemişti.